Ayrım 4.
Şimdiye dek kendisine biraz miskin bir kız gözüyle bakarak ikide bir içerleyip durdukları kız kardeşinin gördüğü işi anne ve babasının bundan böyle nasıl takdirle karşıladığının farkındaydı Gregor. Bundan böyle kız kardeşi odasını delileyip toplarken annesiyle babası kapının önünde bekliyor ve kız kardeşi daha odadan çıkar çıkmaz içerisinin ne durumda bulunduğunu, Gregor'un ne yiyip içtiğini, bu kez nasıl davrandığını, az da olsa halinde bir iyileşmenin sezilip sezilmediğini kendisinden bir bir anlatmasını istiyorlardı. Beri yandan annesi bir an önce Gregor'u görüp onunla konuşmak istediğini söylüyor ama babasıyla kız kardeşi Gregor'un içeriden can kulağıyla dinleyip tümüyle onayladığı akla uygun nedenler öne sürerek şimdilik kendisini bundan alıkoyuyorlardı. Ancak sonraları annesine engel olabilmek için her seferinde çaresiz zora başvurdular. Annesi, "Ne olur bırakın beni, Gregor'a gideyim. Bahtı kara oğlum Gregor'a. Onu görmem gerekiyor, anlamıyor musunuz ha? Anlamıyor musunuz?" diye bağırdıkça, Gregor, belki annesini içeri koyuvermekle iyi edeceklerini, her gün değil kuşkusuz, haftada bir gün bunu pekala yapabileceklerini geçiriyordu içinden. Annesi bütün cesaretine karşın ne de olsa bir çocuk gözüyle bakılması gereken, belki Gregor'a hizmet gibi çetin bir ödevi aslında çocuksu bir düşüncesizlikten üstlenen kız kardeşine kıyasla her şeyi çok daha iyi anlardı kuşkusuz. Gregor'un annesini görme isteği çok geçmeden gerçekleşti. En başta annesi ve babasını kollamak isteyen Gregor, gündüzün pencereye yaklaşmaktan çekiniyor. Ayrıca birkaç metrekarelik döşeme üzerinde sağa sola pek sürünemiyor. Kımıldamadan öylece yatıp kalmaya gece vakti bile zor katlanıyordu. Çok sürmemiş, yemek yemekten de en ufak bir zevk almamaya başlamıştı. Oyalanmak için duvarlarla tavan üzerinde oradan oraya tırmanıp gezinmek gibi bir alışkanlık edinmişti. Özellikle tavandan sarkmak çok hoşuna gidiyordu. Döşeme üzerinde yatmaktan bambaşka bir şeydi bu. Tavanda daha bir özgür soluyabiliyor, hafif bir titreme vücudunu sarıyordu. Tavandaki bu neredeyse kendisini mutlu kılan oyalanmalar sırasında bazen öyle oluyordu ki Gregor kendini koyverip pat diye yere düşüyor, buna kendisi de şaşırıyordu. Ama vücudunu kuşkusuz eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde denetim altında tutabiliyor. Sert bir düşüşte bile hiçbir yere örselenip zedelenmiyordu. Kız kardeşine gelince, Gregor'un oyalanmak için başvurduğu bu yeni uğraşı hemen fark etmişti. Çünkü Gregor sağda solda sürünüp dururken de vücudundaki yapışkan madde yer yer izler bırakıyordu. Sürünme işini Gregor için elden geldiğince kolaylaştırmak isteyen kız kardeşi, bunu engelleyen eşyaları yani en başka sandıkla yazı masasını ortadan kaldırmayı kafasına koymuştu. Ama bunu tek başına yapabilecek durumda değildi. Babasından yardım istemeyi de göze alamıyordu. Hizmetçinin ise yardıma gelmeyeceği kuşkusuzdu. Çünkü evden ayrılıp gitmiş eski hizmetçinin yerini alan ve yılmadan işini gören yaklaşık 16 yaşındaki bu kız mutfak kapısını sürekli kilitli tutup onu ancak özel çağrılar üzerine açmak için aileden izin koparmıştı. Böylece bir gün babası evde yokken kız kardeşi annesinden yardım ister istemez annesi duyduğu taşkın sevinçten çığlıklar atarak çıkıp geldi hemen. Ama Gregor'un kapısının önünde birden sustu. İlkin kuşkusuz kız kardeşi odaya girip her şeyin yerli yerinde olup olmadığına baktı. Ancak daha sonra annesinin içeri girmesine izin verdi. Gregor yatak çarşafını apar topar daha aşağılara çekmiş, onun daha çok katlar ve kırımlar yapmasını sağlamıştı. Doğrusu şimdi çarşaf bütünüyle gelişi güzel kanepe üzerine atılmış izlenimini uyandırıyordu. Ama Gregor bu kez çarşafın altından çevreyi kolaçan etmeye kalkmadı. Annesini henüz bu ilk defasında görmekten alıkoydu kendini. Sonunda onun gelmiş olmasına sevinmekle yetindi. "Gel gel, ortalarda yoktur o," dediğini işitti kız kardeşinin. Kız kardeşi herhalde annesini elinden tutmuş odadan içeri sokuyordu. Derken Gregor, iki güçsüz kadının ne de olsa ağır eski sandığı yerinden oynattıklarını, kendisini fazla zorlamasından korkan annesinin, uyarılarına aldırmayan kız kardeşinin hep işin en zor bölümüne sahip çıkmak istediğini duydu. Pek uzun sürdü çalışma. Yaklaşık bir çeyrek saat süren uğraşmadan sonra annesi en iyisi sandığı odada bırakmak olduğunu söyledi. Çünkü bir kez babası eve gelmeden işi bitiremeyecekler ve sandığı odanın ortasında bırakırlarsa Gregor'un gelip geçeceği bütün yolu tıkayacaklardı. İkincisi, adı geçen eşyaları odadan uzaklaştırmakla Gregor'un hoşuna gidecek bir şey yapacakları hiç de kesin değildi. Hatta tersi söz konusuydu bunun. Boş duvarın manzarası insanın adeta yüreğini sızlatıyordu. Aynı duyguyu neden Gregor'da duymasındı içinde? Nihayet odadaki eşyalara hanidir alışmıştı. Boş odada kendini öksüz hissedecekti. Öyle olmayacak mı yani diye sordu annesi. Konuşmasına son vererek usulcacık, nerede bulunduğunu kestiremediği Gregor'un sesinin tonunu bile işitmesini önlemek ister gibi neredeyse fısıltıyla konuşuyordu. Çünkü Gregor'un konuşulan sözleri anlamadığından emindi. Öyle değil mi hani? Eşyaları odadan uzaklaştırmakla adeta iyileşmesinden büsbütün umudu kestiğimizi ve hoyrat davranıp onu kendi başına bıraktığımızı Gregor'a göstermiş olmayacak mıyız? Sanırım en iyisi odaya hiç dokunmayıp nasılsa öyle bırakmak. İleride yine aramıza döndüğünde Gregor'un hiçbir şeyi değişmemiş bulmasını ve arada geçen zamanı daha kolay unutmasını sağlamaktır. Annesinin bu sözlerini işiten Gregor, insanlarla eskisi gibi dolaysız konuşamamasının aile içinde sürdürdüğü tek düze yaşayışla birleşerek son 2 ay içerisinde aklını başından aldığını anladı. Çünkü odasının boşaltılmasını doğrusu ciddi olarak isteyebilmesini başka türlü açıklayamıyordu. Atadan kalma eşyalarla rahatçacık döşenmiş odayı, kuşkusuz içerisinde sağa sola sürünebileceği ama beri yandan insan geçmişini çarçabuk ve büsbütün unutacağı bir ine çevirmek hevesine mi kapılmıştı gerçekten? Çünkü daha şimdiden bu geçmişi unutmak üzereydi ve hanidir işitmediği annesinin sesi onu silkip sarsarak uyandırmıştı. Hayır, hiçbir şey odadan uzaklaştırılmamalı. Her şey eski yerinde kalmalıydı. Eşyaların olumlu etkileri vardı durumu üzerinde. Bu etkilerden yoksun kalamazdı. Eşyalar o saçma sağa sola sürünmelerini engellerse bu kendisi için bir sakınca değil büyük bir nimetti. Ama ne yazık ki kız kardeşi bu konuda başka türlü düşünüyordu. Gregor'la ilgili sorunlar üzerinde konuşurlarken anne ve babasının karşısına büyük bir otorite gibi çıkmaya alışmıştı ve bunda pek de haksız sayılmazdı. Dolayısıyla şimdi de annesinin sözü kız kardeşinin ilkin planladığı gibi yalnız sandıkla yazı masasının değil kalması zorunlu kanepe dışında bütün eşyaların odadan çıkarılması üzerinde diretmesi için yeterli neden oluşturdu. Kız kardeşini böyle bir istekte bulunmaya götüren elbet yalnız o çocuksu inadı. Son zamanlar hiç beklenmezken ve güçlükle edindiği özgüven duygusu değildi. Hani gerçekten kız kardeşi sürünme işi için çok yer gerektiğini, oysa bu konuda görüldüğüne göre odadaki eşyalardan Gregor'un hiç de yararlanmadığını saptamıştı. Ama belki yaşıtı kızlarda rastlanıp her fırsatta kendisine doyum sağlamaya çalışan bir romantizm de bu bakımdan bir rol oynuyor ve Grete söz konusu romantizmin ayartısına kapılarak Gregor'un durumunu gerçektenkinden daha korkunç göstermek, böylece kendisine şimdiye kadarkinden daha çok hizmet etme olanağına kavuşmak istiyordu. Çünkü Gregor'la boş duvarlardan başka hiçbir şeyin bulunmayacağı bir odaya Grete dışında kimse ayak atmayı kuşkusuz göze alamayacaktı. Böylece annesinin sözünü dinleyip de kararından dönmedi Grete. Odada alabildiğine tedirginlik içinde dikilen ve kararsız görünen annesi de sonunda sustu. Sandığın dışarı çıkarılmasında kız kardeşine gücü yettiği kadar yardıma koyuldu. Eh, gerekirse sandıktan vazgeçebilirdi Gregor. Ama masa odada bırakılmalıydı. Annesi ve kız kardeşi ahlaya poflaya sürükleyip götürdükleri sandıkla dışarı çıkar çıkmaz hemen kanepenin altından başını uzattı. Dikkatle ve elden geldiğince saygılı nasıl yapıp da masayı odada bıraktırabileceğini anlamak istedi. Ama kötü bir şans eseri odaya annesi dönüp geldi ilkin. Bitişik odada sandığı kucaklamış tutan kız kardeşi Grete tek başına onu sağa sola sallıyor ama bir türlü yerinden kımıldatamıyordu. Ancak Gregor'u görmeye alışık değildi annesi. Gregor'un manzarası onu hasta yapabilirdi. Dolayısıyla Gregor korkup geri seyirterek kanepenin ta arka ucuna kadar çekildi. Ama çarşafın önde biraz oynamasını önleyecek vakit bulamamış, bu kadarı da annesinin dikkatini çekmeye yetmişti. Annesi bocaladı ansızın. Bir an sessiz durdu. Sonra dönüp Grete'nin yanına gitti. Her ne kadar Gregor ortada olağanüstü bir şey olmadığını, yalnız birkaç eşyanın yerinin değiştirildiğini ikide bir içinden geçiriyorsa da, az sonra kendi kendine itiraf ettiği gibi annesiyle kız kardeşinin gidip gelmeleri, birbirlerine küçük çapta seslenişleri, eşyaların döşeme üzerinde çıkardığı cızırtılar, dört bir yandan katkılarla güçlenen bir büyük karmaşa etkisi yapıyordu üzerinde. Başını ve ayaklarını istediği kadar vücuduna yapıştırsın. Karnını istediği kadar döşemeye bastırsın. Bu duruma uzun süre katlanamayacağını kendi kendine söylemeden duramıyordu. Derken odasını boşaltmaya başladılar. Sevip hoşlandığı ne varsa alıp götürüyorlardı. Kıl testereyle diğer aletlerin bulunduğu sandığı dışarı çıkarmışlardı. Şimdi yere sımsıkı gömülmüş duran ve ticaret akademisi öğrencisi, ortaokul öğrencisi, hatta ilkokul öğrencisiyken başında oturup ödevler yaptığı masayı yerinden oynatmaya uğraşıyorlardı. Annesiyle kız kardeşinin ne ölçüde iyi niyet sahibi olduklarını araştırmaya gerçekten vakit yoktu artık. Zaten onların odada bulunduklarını neredeyse unutmuştu. Çünkü bitkin düşmüşler, bundan böyle suskun çalışmaya koyulmuşlardı. Yalnızca döşeme üzerine basan ayaklarının ağır ve hantal sesi işitiliyordu. Bu yüzden Gregor hemen fırlayıp çıktı ortaya. Tam o anda annesiyle kız kardeşi biraz soluk almak için bitişik odada yazı masasına yaslanmış duruyorlardı. İlkin neyi kurtarması gerektiğini gerçekten bildiği yoktu Gregor'un. Ansızın gözü çıplak duvarda asılı kürklere bürünmüş kadın resmine ilişti. Hemen tırmanıp duvara çıktı. Vücudunu çerçevenin camına bastırdı. Cam sımsıkı yapıştı vücuduna ve sıcak karnına iyi geldi. Şimdi vücudunu bütünüyle örten bu resmi hiç değilse kimse elinden alamayacaktı. Kadınların odaya dönüşlerini izlemek için başını salonun kapısına döndürdü. Kadınlar fazla bir dinlenmeyi kendilerine çok görmüş, az sonra yine çıkıp gelmişlerdi. Grete kolunu annesinin beline dolamış, neredeyse onu taşıyıp götürür gibiydi. "Peki şimdi ne alalım odadan?" diyerek çevresinde dolaştırdı bakışlarını. Ansızın duvarda eğleşen Gregor'la göz göze geldi. Annesinin odada bulunduğunu düşünerek seri kanlarını korumaya çalıştı. Yüzünü annesine doğru eğdi. Onu böylelikle çevresine bakmaktan alıkoymak istedi. Sesi kuşkusuz titreyerek ve pek düşünmeden "Gel seninle gidip biraz daha oturalım salonda ha?" dedi. Kız kardeşinin Gregor için beslediği niyet açıktı. Önce annesinin güvenliğini sağlayacak, sonra dönüp gelerek onu kovalayıp duvardan indirecekti. Eh, denesin de bakalım. Gregor resmin üzerinde oturuyordu. Onu vermeyecekti asla. Onu vermektense sıçrayıp Grete'nin suratına atlayacaktı. Ama annesini asıl tedirginliğe sürükleyen de Grete'nin sözleri olmuştu. Birden annesi kenara çekildi. Çiçekli duvar kağıdının üzerindeki dev cileğin kahverengilikle ilişti gözü. Gördüğü şeyin Gregor olduğunun gerçekte bilincine varmaksızın çığırtkan ve hoyrat "Aman Allah'ım, aman Allah'ım" diye bağırdı. Tüm umudunu yitirmiş gibi kollarını açarak kanepenin üzerine yığıldı ve öylece kımıldamadan kaldı. Kız kardeşi "Görürsün sen Gregor" diye seslendi. Yumruğunu havaya kaldırarak dik dik Gregor'a baktı. Dönüşüm olayından beri kız kardeşinin doğrudan Gregor'a yönelttiği ilk sözlerdi bunlar. Sonra kız kardeşi annesinin baygınlığına karşı bir esans alıp gelmek için bitişik odaya seyirtti. Gregor da annesine yardım etmek istiyordu. Resmin kurtarılmasına nasıl olsa daha vakit vardı. Gel gelelim sımsıkı yapıştığı camdan ancak zorla kendini koparıp alabildi. Kız kardeşine eskisi gibi akıl verip yardımda bulunabilirmişçesine salona seyirtti. Ama kız kardeşi Çeşitli şişecikleri araştırıp gereken esansı bulmaya çalışırken ister istemez eli böğründe arkasında dikilip bekledim. Kız kardeşi arkasına dönüp Gregor'u görünce korktu. Şişelerden biri yere düşüp parçalandı. Bir cam kırığı gelip Gregor'un yüzünü çizdi. Dağlayıcı bir sıvı Gregor'un üzerinden yere aktı. Derken kız kardeşine Grete daha fazla oyalanmaksızın taşıyabildiği kadar çok şişeciği alıp annesinin yanına seyirtti. Kapıyı ayağıyla itip arkasından kapadı. Bu durumda Gregor belki kendisinin yüzünden ölümle yüz yüze gelen annesinden ayrılmıştı. Annesinin yanında kalması gereken kız kardeşini ürkütüp odadan kaçırmayı istemiyorsa kapıyı açamazdı. Beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Kendi kendine yönelttiği suçlamalar ve yüreğini dolduran tasalarla içi bulanarak sürünme eylemine koyuldu. Sürünmediği yer kalmadı. Duvarlar, mobilyalar ve tavan üzerinde dolaştı sürünerek ve sonunda bütün odanın çevresinde döndüğünü hisseder hissetmez umutsuzlukla büyük masanın üzerine yığılıp kaldı. Bir süre geçti aradan. Gregor bitkin uzanmış yatıyor, dört bir yanda sessizlik hüküm sürüyordu. Belki hayra alamet değildi bu sessizlik. Derken kapının zili çaldı. Hizmetçi kendini mutfağa kilitlemiş bulunduğundan çaresiz kız kardeşi Grete gidip açtı kapıyı. Gelen babasıydı. "Ne oldu, ne var?" dedi hemen. Grete'nin durumu anlaşılan her şeyi açığa vurmuştu. Kız kardeşi boğuk bir sesle cevap verdi. Herhalde yüzünü babasının göğsüne bastırmıştı. "Annem bayıldı ama yine iyileşti biraz. Gregor odasından kaçtı da." "Beklemiştim zaten," dedi babası. "Size de söyleyip durdum hep. Ama kadınlara laf anlatmak zor." Açıkça görüldüğü gibi Grete'nin pek kısa haberini babası kötüye yormuş, Gregor'un hoyrat davranmak gibi bir suçu işlediği sanısına kapılmıştı. Şimdi babasını yatıştırmaya çalışması gerekiyordu Gregor'un. Çünkü durum üzerinde onu aydınlatacak ne vakti ne gücü vardı. Bu yüzden koşarak odasının kapısına sığındı. Vücudunu bastırdı kapıya. Babası Holden salona ayak atar atmaz odasına dönme konusunda alabildiğine içten bir niyet beslediğini, kendisini itip sürerek odasına tıkmanın gereksiz olduğunu, bu işin yalnızca kapının açılmasına baktığını, kapı açılmaya görsün, ortadan kaybolacağını hemen anlasın istiyordum. Ancak babası böylesi incelikleri algılayacak bir ruh durumu içinde değildi. Daha salona girer girmez bir yandan tepesi atmış, bir yandan şen bir edayla "Bak sen!" diye bağırdı. Gregor başını kapıdan çekip babasına doğru kaldırmıştı. Babasını şimdi orada dikilmiş haliyle gerçekten hiç tasarlamamıştı kafasında. Doğru, son zamanlar sağda solda sürünüp dolaşmalarından ötürü vakit bulup eskisi gibi evde olup bitenlerle ilgilenememişti. Dolayısıyla değişik durumlarla karşılaşmaya aslında kendisini hazırlamış olması gerekiyordu. Ama yine de bu babası mıydı? Eskiden Gregor bir iş gezisinden eve döndüğü akşamlar kendisini üzerinde röptoşamlarla koltukta oturuyor bulduğu, doğrulup kalkmaya asla gücü yetmeyip yalnızca kollarını havaya kaldırarak döndüğüne sevindiğini belli eden, yılın birkaç pazarıyla büyük bayramlarda hep beraber yaptıkları gezilerde zaten yavaş yürüyen Gregor'la annesinin arasında onlardan daha yavaş bir tempoyla eski paltosunu sarılmış, bastonunu hep sakınarak yere bastırıp ilerlemeye çalışan ve bir şey söylemek istedi mi neredeyse olduğu yerde durup yanındakileri çevresine toplayan adam mıydı bu? Oysa şimdi dimdik karşısında duruyordu bu adam. Tıpkı bankalarda çalışan müstahdemlerden biri gibi. Vücudunu sımsıkı saran düğmeleri yaldızlı lacivert bir üniforma giymişti. Ceketinin kaba dik yakasının üstünden kocaman katmerli çenesi sarkıyor, fırça gibi kaşların altında kara gözleri zinde ve uyanık bakıp duruyordu. Başka vakit hep dağınık ak saçları tepede alabildiğine özenle iki yana ayrılmış, yukarıdan aşağı taranmıştı. Yaldızlı harflerle belki bir bankanın isminin baş harfleri işlenmiş kasketini, bütün odayı dolaşan bir yay çizdirerek kanepenin üzerine attı ve üniformasının etekleri arkada uçuşarak elleri pantolonunun ceplerinde kaşlarını çatıp Gregor'un üzerine yürüdü. Galiba ne yapacağını kendisi de bilmiyor. Ama ayaklarını alabildiğini havaya kaldırarak adımlarını atıyordu. Çizmelerinin pençelerinin O dev cileğin büyüklüğü Gregor'u şaşırttıysa da Gregor bu şaşkınlıktan yine sıyırıp aldı kendini. Çünkü yeni yaşamının daha ilk gününden beri babasının kendisine karşı en iyi konu sert davranılması gerektiği görüşünü savunduğunu biliyordu. Dolayısıyla babasının önünden gerilere kaçtı. Babası durunca kendisi de duruyor, babası kımıldar kımıldamaz kendisi de seyirtmeyi başlıyordu. Böylece birçok kez odayı fır döndüler. Ama öyle fazla önem taşıyan bir olay baş göstermedi. Hatta tempodaki yavaşlıktan ötürü yapılan şey bir kovalamaca izlenimini uyandırmaktan uzaktı. Bu yüzden Gregor da şimdilik döşemenin üzerinden ayrılmadı. Ayrıca kaçıp duvarlar üzerine ya da tavana sığınmasını babasının hiç de iyi karşılayamayacağını çekiniyordu. Ancak böylesi bir koşuşmaya bile uzun süre katlanamayacağını kendi kendine itiraf etmeden duramadı. Çünkü babasının attığı bir adıma karşılık onun sayılamayacak kadar çok devinimde bulunması gerekiyordu. Nefes darlığı şimdiden kendini belli etmeye başlamıştı. Zaten eskiden de ciğerleri için öyle pek güvenilir ve sağlıklı denemezdi. Bütün gücünü söz konusu koşu için toparlamaya çalışarak rastgele yalpalayıp gidiyor, gözlerini pek açık tutmaya çalışmıyor, aptallığından koşma dışında bir kurtuluş umuduna asla kafasında yeri vermiyor. Titiz bir oymacılığın eseri olan mobilyaların köşeleriyle sivri uçları bir engel oluşturmasına karşın duvarlara sığınabileceğini adeta unutmuş bulunuyordu. O anda hafifçe fırlatılan bir şey havada uçarak hemen yanı başına düştü ve önü sıra yuvarlanmaya başladı. Bu bir elmaydı. Hemen bunu bir ikincisi izledi. Gregor korkudan olduğu yerde durdu. Bundan böyle koşmak yararsızdı. Çünkü babası onu elmayla bombardıman etmeyi kafasına koymuştu. Büfenin üzerindeki meyvelikten kattığı elmalarla ceplerini doldurmuş, şimdilik pek nişan almaksızın onu elma yağmuruna tutuyordu. Al al küçük elmalar sanki elektriklenmiş gibi döşemenin üzerinde sağa sola yuvarlanıyor ve birbirlerine tosluyordu. Yavaşça atılmış bir elma Gregor'un sırtını sıyırıp geçti. Sırtta herhangi bir yara bereye yol açmaksızın kayıp yere düştü. Ancak hemen onun ardından fırlatılan bir ikinci elma adeta içine işledi Gregor'un. Hiç beklemediği inanılmaz ağrı sanki yer değiştirirse kaybolup gidecekmiş gibi ileriye doğru sürüklenmek istedi. Ama kendini adeta yere çivilenmiş hissederek duyuları tam bir karmaşa içinde döşemenin üzerine serildi. Ancak son bir kez bakınca oda kapısının ansızın açıldığını ve haykırıp duran kız kardeşinin önü sıra annesinin seyirtip geldiğini, annesinin üzerinde gömlek vardı çünkü kız kardeşi baygın durumda nefes almasını kolaylaştırmak için giysilerini soymuştu.